Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında haksızlığın, hakkın ne olduğunu biraz konuşmaya çalıştık. Çünkü dün bütün dünya uyurken, uyanık olanlar da bakmazken İsrail ciddi bir devlet terörüne, hani hafta boyunca konuştuğumuz gibi ciddi bir devlet terörüne imza atarak 9'u çocuk 20 kişiyi katletti Gazze'ye saldırılar sırasında. Bu arada dünyanın sessizliğiyle birlikte ülkemizde çıkan sesin ne derece samimi olduğunu biraz sorgulayalım istedim. Ve özetle şunu söylemeye çalıştım. Cumartesi annelerinin sesine sessiz kalan, duyarsız kalan, onların dövülmesine ses çıkartan insan, çıkartmayan insanlıkla, Madımak'ta yakılan canlara karşı ses çıkartmayan insanlıkla, Rize İkizdere'de yaşam alanlarının yok edilip oraların taş ocağına dönmesine sessiz kalan insanlarla, bataklık siyasetçilerle, onların yolsuzluklarıyla mücadele edebilmek için, insanların karşısına çıkmamak için uydurdukları herhangi bir eylemin arkasında duran insanlarla böyle bir haksızlığa karşı çıkmak mümkün değil. Haksızlık dünyanın neresinde olursa olsun karşısında çıkılması gereken bir kavram. Ve o yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz yayını buradan paylaşacaksınız. Periskop'tan izleyenler var hala. Onlar oradan. Ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Herkesi çağıracağım ve diyeceğim ki hadi gelin. Gelin de konuşalım. Çünkü acayip şeyler oluyor yine. Her zaman olduğu gibi çok acayip şeyler oluyor. İnsanlar görüyorlar, görmüyorlar, göstermiyorlar ama hep söylediğimiz şey sürekli yaşanmaya devam ediyor. Bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmıyor. Asla onun hayatında size yönelik bir sürprize yer yok. Zaten siz yoksunuz. Çok işine yaramadığı sürece sesi çıkmıyor sizinle ilgili olarak. Dün sabah yayında bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Şu Ali Babacan'ın Halk TV'de katıldığı programdan sonra söylediği sözler yarın asıl köşe yazarlarına talimat gelecek ve yazacaklar, eşek gibi yazacaklar bunu diye. Bugün var ya, hakaretin bini bir para. Dalaksızlık, sahtekarlık, riyakar, gülümseme, ot, bok, aklına ne geliyorsa herkes yazmış. Hakikaten öyle ifadelerle yazmışlar ki bir de. Şaşırtıcı mı? Değil. Ama 2018 yılında bütün bunlar yaşanırken, hani dün İslamcı medyada onu çıkarttı ortaya. Lan sen Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı gösterilirken altında imzan vardı falan diye. Şaşırdın mı? Allah Allah. Çok mu şaşırdın? Gel. Gel koy kafayı şuraya biraz rahatla. Çok mu şaşırdın sen ya? Ay. Ama sizin cami, sizin mahallenin tamamı böyle. Vallahi bak, bir kişi değil, sizin mahallenin tamamı böyle. Hafta sonu başka bir şeyle uğraşıyordum. Daha doğrusu bir fotoğraf arıyordum. Yani yayında kullanmak üzere. Bazen aklıma takılıyor. Ya böyle bir şey vardı diyorum. Ya var, biliyorum, nereye koyduğumu bulamıyorum. Onu ararken öyle bir şeye rastladım ki ya çok tuhaf ya, gerçekten çok tuhaf. Ahmet Hakan'ın yazdığı bir yazıya, yazıyı ayırmışım, ayırıp bir kenara atmışım. Çünkü şöyle düşünmüşüm muhtemelen, ya bu dalaksız, bunu da reddedecek. Nasıl yalan söyleyecek? %100 yalan söyleyecek. O yüzden bunu ayırıp bir kenara koymam lazım benim. Koymam lazım ki sonra söylediği zaman hadi lan oradan düdük diyebileyim. Çünkü onu bulduğun anda bu insanlarla mücadele ederken çok rahatlıyorsun. Gerçekten bak. Şöyle yazmış. Bizim camia. Vallahi ciddi ciddi yazıyor. Bizim camia. Bizim mahalle. Ya sen mahalle değiştirdim diye gelmedin mi buraya? Ertuğrul Özkök, aha öbür mahallenin yetimi, bunu buraya alalım diye getirmedim seni? Şaşırtmaz, şaşırtmaz. Asla bir siyasal İslamcı sizi asla şaşırtmaz. Hayatta böyle bir sürprize yeri yoktur. Hiçbir şekilde ses çıkartmaz. Vallahi işin öyle geldiği için öyle kalmıştır. Çok sorun değil. Tarihiyle size gösteririm sonra. 2015'te mi yazmış? 2015'te yazmış galiba yazıyı. Sakladığım yeri bulayım da oradan size göstereyim. Çok komik ama ya. Hani bir yandan diyor ya, ben kardeşim, benimle ne alakası var? Ben herkese karşı eşit mesafedeyim. Ben öyle biri değilim ki. Alakası yok. Yo, sen tam da öyle birisin. Sen ve benzerlerin tam da öyle insanlar. Gerçekten hiç değişmiyorsunuz ki. Yapış yapış. Vıcık vıcık böyle. Hakikaten sümüksü bir kıvam bu ya. Vallahi sümüksü bir kıvam. Şimdi gazetelere bakarken göreceğimiz şeyler. Bir kere dün işsizlik rakamları açıklandı. Ya, acayip bir ülke. Artık yalanın bini bir para olduğu için Türkiye'de. Vallahi toptan alırsan bir para bile değil. Ciddi söylüyorum, yani yalanın bini bir para değil, iki tanesini bile bir paraya alabiliyorsun artık. O kadar sık söyleniyor ki herkes bir şey sallıyor. Böyle durunca TÜİK durur mu? O da yapıştırıyor anında. İşsizliğe ilişkin değerlendirme Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de işsizlik oranının geçen yıl Mart ayında %13.2'den 13.1'e gerilediğini açıkladı. Vallahi bak. Bak bir ekonomist olarak sana şunu şöyle yorumlayayım güzel kardeşim. Bunun nedeni ne biliyor musun? İş yok. Vallahi yok. Yani istesen de iş yok. Şimdi bir denklemin farklı değişkenleri oynattığın zaman denklemin temel dengesi değişebilir. Yani eşitliğin karşı tarafındaki değer değişebilir. Ama asıl olan onların birbirlerini etkileme düzeyi de değişir. Çarpmada da bölmede de böyledir bu. Burada hesaplanırken de aynı şey. İşi çıkartıyorsun devreden, işsiz azalıyor. Nasıl mantık? 10 numara. Vallahi bak, iş yoksa işsizlik de yok. Çok basit. Hani bir dönem Demirel'in üfürdüğü gibi, ya efendim çok büyük adam ya. Nasıl söyledi ya? Sorunları sorun olmaktan çıkartırsanız sorun kalmaz. İşte bu da. İşi bir çıkartıyorsun içten. İşsizlik yok ki. Lan nasıl olsun? İş yok ki işsizlik olsun. Bakıyorsun bu insanlar nerede çalışacak? Yok ki öyle bir şey. Ya o zaman işsizlik de yok abi. İşsizlik olması için iş olması, o insanların o işe girememesi gerekiyor çünkü. TÜİK'e göre geçen yılın Mart ayına göre tıpkı önceki aylarda olduğu gibi işsizlik azaldı ama işsiz sayısı 59 bin kişi arttı. Bunlar işte bozguncu olanlar. Ciddi söylüyorum bak. Bunlar bozguncu. Sırf Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı reis zor durumda kalsın diye işsiz gibi davrananlar bunlar. Evet. Yoksa işsizlik olabilir mi ya? Düşünsene koskoca Ulaştırma Bakanı Rize İkizdere'ye gidiyor. İnsanlara orada yapılanın kötü bir şey olmadığını anlatmak üzere bir konvoy geçiyor. Diyorsun ki halife geliyor galiba ya. Hatta biraz daha uzun olsa Mesih geliyor arabayla geliyor diyeceğim direkt. Geç. Bitmiyor abi. Karadeniz Otoyolu kapanmış durumda ya. Akıyor adam, akıyor. Kim? Ulaştırma Bakanı. Yani işte Ulaştırma Bakanı. Anlatmıştım ben size. Ya bizim aramızdaki çağ farkı bu işte kardeşim. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bizim aramızda çağlar var Avrupa'yla. Hani bazıları diyor ya azizim biz medeniyetimiz çok geride kalmış. Yok öyle aşağılanmaya, küçümsenmeye gerek yok. O medeniyet farkını nerede göreceksin biliyor musun? Bülent Kılıç'ın çektiği o efsane fotoğrafta. Yani turistlerin arkasında temizlik yapan kadın fotoğrafında yüzündeki ifadede göreceksin medeniyet farkını. Burada anlattım ya sana. İsveç'in merhum Dışişleri Bakanı Anna Lindh'i ben parlamento binasının önüne bisikletle gelip park ederken gören bir insan. Bunu gördükten sonra beni çok ilgilendirmiyor ya. Hepsi aynı. Ciddi söylüyorum. Yani yanına yaklaşan kanserli bir kızın derdini anlatması karşılığında cebinden çıkartıp onun eline para sıkıştırmaya çalışan insan görgüsüzlüğü bu. Çok net. Nerede olsa tanırım. Çünkü öbürü çok net. Ona baktığın zaman bunu çok rahat görüyorsun. Gazete Pencere devam ediyor haberine. TÜİK toplam işsiz sayısını 4.236.000 olarak duyurdu. Duyuruda sanayideki istihdam artışı 480.000 olarak yer aldı. Bu kalemdeki dikkat çeken detaysa sanayideki istihdam artışının tamamının erkeklerden oluşması. İşte bunlar da bozguncu. Sonra çıkıyorlar ağlıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı falan. Hangi 10. yılı? İstanbul Sözleşmesi ne anlatıyordu bize? Sadece aile değil, kapıyı kapattıktan sonraki bütün birlikteliklerle ilgili şiddeti anlatıyordu. Değil mi? En net böyle özetlenebilir. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Kapıyı kapattıktan sonra erkekle erkek mi bir arada kalıyor? Haşa. Bizim tarihimizde LGBT yok. Yok, yok. Doğru. Evet yani. Sevenlerin Şafağı mesela tamamen kıçtan uydurulmuş bir kitap. Gerçekten. Topkapı Müzesi'ndeki o minyatürlerde iyi niyetli olduğu için bir adam arkasında öbür adamı taşıyor. Sırtında taşıyor. İyi insan. Yorulmuş uzanmış. O da o yüzden üstünde. Yersen ne olacak? Üfür üfür söyle ya. Böyle olunca da İstanbul Sözleşmesi ne ya? Nedir İstanbul Sözleşmesi dedin? 10. yılmış. Bana 10. yıl sanki. Şimdi şu Sedat Peker hikayesi her yerde var. Ama bugün Gazete Pencere'nin farklı şu haberine bakmak lazım. Çünkü tam hak ettiği gibi görmüş. Metropol'ün Nisan ayı anketi yoksulluğun Türkiye'de geldiği yeri gösteriyor. Çünkü o ankete göre Türkiye'de yaşayanların sadece %17.2'si yarını düşünmeden yaşayabileceğine inanmış durumda. %17.2. Yani şöyle sorulduğu zaman deniyor ki yarın kaygınız yok. Paranız yeter mi diye sorduğunda bilmiyorum yeter herhalde çok da tınne diyen insanlar bunlar. Kalan %80 çok acayip ya. Bak bizim konuşmamız gereken haksızlık bu. Bu insanlar şu andaki gelirleriyle ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlar. İhtiyaç ne? Ha işte zurnanın zıt dediği yer orası. Mesela kitap ihtiyaç mı? Saçma sapan konuşma. İhtiyaç olsa devletimiz bantlarla önüne buradan satın alamazsınız diye yasak koyar mıydı? Kadın pedi ne saçma. Çok saçma şeyler bunlar. %53 temel gıda ve barınma ihtiyacımı karşılayabiliyorum diyor. %47'si maalesef. Ama sonra bir bakan yapıyorsun böyle. Deviriyor boynu. Veriyorsun neyi eline. Baygın gözlerle gerçekten böyle başlıyor böyle diyor ki yoksulluk yok ya. Yoksulluk dediğin ne ki ya? Aman. An ölümlü dünya ya. Of boş ver. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan. Ruhsar Hanım o dezenfektan mı? Evet. Ha, aynı kabinedeyiz nasıl olsa. Devam edelim. Bu yalan yani insanların o kadar artık üstüne yapışmış durumda ki aralıksız yalan söylüyorlar ya. Aralıksız. Başka çünkü çıkışı yok. Her yalanla bir önceki yalanı kapatmak zorunda artık. Yalanlar çok büyük çünkü. Sallıyorsun üstüne yapışıyor. Aha bak en büyük yalan ilk yayında da gösterdim. Bak 10 Mayıs'ın vaka sayıları bunlar. 13.604 dünkü toplam vaka sayısı. Biliyorsun biz belirtileri gösterenlere yapıyoruz testleri. Kalanları kalan kim ya? Aman ölümlü dünya. Lan hepimiz ölmeyeceğiz mi? Geç. 1734 hastamız var bizim. Emin miyiz? Tabii. Tabii ya nedir ki? Ağır hasta sayımız 3000 hala. He ya onda bir şey oluyor sıkıntı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı rakamına baktınız mı orana? %65. O da düşmüş. Vallahi ya bilmiyorum düşüyor işte. Nasıl inanmıyor musunuz? Aşk olsun. Aşk yani gerçekten bazen insanı üzüyorsunuz ya. Ne demek ya? Ne demek yani böyle güvenilir bir iktidar size daha nasıl yaransın bu insanlar? Ya ruhunuz kötü bırak ya. Yemin ediyorum ruhunuz kötü hepinizin. Nasıl inanmıyorsunuz? Nasıl? Gül yüzlü bakan buluyorlar size. Ya o da olmuyor abi. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti derin ilişkiler. Biliyorsunuz Sedat Peker'in 3. teklisi de çıktı. Albüm işte yapılmıyor yani yapımcılar girmiyor o işe. Derin ilişkiler haberinde de bugün Barış Pehlivan diyor ki bir iddiası var orada Sedat Peker'in. Hatırlıyor musunuz? Beykoz konaklarında diyor. Bir olay, bir cinayet kapatıldı. Şey silahla ateş etme kapatıldı diyor. Hatta hikayeyi dinleyin. İkinci teklide galiba. Yani albüm çıksa ben onu abir yapardım. Ciddi söylüyorum bak. Ondan abir olur çok tutar o. Çünkü içinde diyor ki mesela Tolga Ağar'ın diyor arkadaşı şeyin Emir Sarıgül var diyor. Hani babası var ya açık olsun hiçbir türküyü bilmeden söyleyen adam yok mu? En son videosunda o da tünelin sonundaki ışık göründü diyor. Hiçbir türküyü bilmiyor bütün türkülere eşlik ediyor. Böyle acayip anlamsız ifadeleri var. Böyle biri. Onun oğlu diyor. Arkadaşı diyor Tolga Ağar'ın diyor. Onlar diyor gitmiş oraya diyor kız arkadaşıyla diyor. Onun da diyor evde diyor ikram edecek hiçbir şey yokmuş diyor. Pudra şekeri çıkarmış diyor. Demiş ki arkadaşların ağzımız tatlansın. Az veren candan ne yapacak? Azımızı çoğa sayın demiş. Onlar da parmakları ıslatarak işte birer fırt çekmişler pudra şekeri. Sonra Tolga Ağar'ın kafa güzel olmuş. Pudra şekeri artık bayatsa ondan olur o. Sen silah çek kıza kız yanındaki kız arkadaşına dan ateş et. Tünelde değil efendim tünelde. Gül Hanım doğru yazmışsınız. Tünelin sonunda ışık göründü diyor Mustafa Sörgül. Yerliler bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlamadım ben. Neyse işte bunun üzerine diyor hemen bir alt sokakta da diyor Mehmet Ağar duruyordu diyor oturuyordu zaten diyor. O çıkıp geliyor diyor. Polisler geldiğinde organize ediyor. Bir anda diyor silah sesini herkes duymasına rağmen hiçbir şey olmuyor diyor. Şimdi burada diyor ki Barış Pehlivan'da orada Sedat Peker'in bir iddiası var diyor ki 3 emniyet müdürü yardımcısı açığa alındı diyor bunun üzerinden. 3 emniyet müdürü yardımcısı tanık buna diyor isimlerini veriyor. Barış Pehlivan da diyor ki o polislerin görevden alınma tarihleri Peker'in iddialarıyla birebir örtüşüyor. Allah Allah. Allah Allah. Tesadüftür o. Başka türlü olmaz ki. Bir de komutan görüntüsü var. Peker'in Elazığ'da Yeldana Kahraman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağrınoğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in Ağar'ların ardından çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafları ortaya çıktı. Nasıl? İlk yayında söyledim ya, ben bunu yeni söylemiyorum. 2 ay önce de söyledim. Bu fotoğraf karesi çok önemli, aklınızın bir yerine yazın dedim size. Neden? Çünkü Mehmet Ağar yanına bir takım insanları almıştı. Alaaddin Çakıcı, MHP lideri Devlet Bahçeli çıksın diye özel çaba göstermişti biliyorsunuz. Alaaddin Çakıcı, Korkut Eken ve onun yanında da Engin Alan. Dördünün bir fotoğrafı vardı. Ve ben de o fotoğrafı gösterip demiştim ki size, bu fotoğrafa iyi bakın. Haybe'ye çekilmiş bir fotoğraf olmaz bu. Bodrum'dan bu fotoğrafı paylaşmanın bir anlamı var. Değil mi? Mesela Türkiye'de yaşayan bazı insanlar şunu görmüyorlar. Ya o fotoğraftaki Engin Alan kimdir? Gerçek bir kahraman. Anlat kardeşim kahramanı. Anlatsana. Bak, burada hepimizin ikna olması gereken. Hayata... Bundan sonra ben böyle yaşayacağım kardeşim. Ben böyle durmayacağım. Haksızlığın karşısında direneceğim diyorsan temel düstur şu olacak. Vallahi çok helallik yaptığımı falan düşünme. Ama bunu yapamazsan olmuyor. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir diyemediğin sürece bunların hiçbiri olmaz. O zaman ne Erkan Oğur'a ses çıkartabilirsin, ne işte Engin Alan'a ses çıkartabilirsin, ne bir başkasını. Bu bir tercih. Nerede durduğunla alakalı bir tercih. Ben olmam kardeşim. Ben orada durmam demekle alakalı bir tercih. Bak, bugün mesela Faruk Bildirici internet sitesinde bir yazı yazmış. Bu olayları hatırlatarak diyor ki, ya Sedat Peker çıktıktan sonra ve İçişleri Bakanlığı, evet ya bu adam organize suç örgütü lideriymiş. Lan hiç de fark et, vallahi billahi. Nasıl da efendi böyle pırıl pırıl görünüyordu adam. Hiç anlamamıştık diyor. Onun ardından diyor, bir takım gazeteler yazdıklarını unuttular. Bir takım gazeteciler de diyor, abi diye hitap ettikleri insana terörist demeye, suçlu demeye başladılar diyor. Vallahi benim bildiğim Faruk Bildirici o isimleri de söyler. O gazeteciler kim mesela? Kimler abi diyor. Çünkü Sedat Peker de konuşmalarının hepsinde söylüyor. Bizim diyor, kardeşlerim diyor, bizim diyor. Çok da sevdiğimiz diyor, yani yönetim kurullarında, yazı işlerinde saydığımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız diyor. Mesela kim onlar? Kim onlar? Birilerinin açıklayacağı bir şeyler olmalı. Şimdi onlar da anında İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla döndü. Ya çok zor bir hayat gerçekten. Bak hep söylüyorum, bir yalakanın uğradığı G kuvvetinin şoku var ya. İnsanım diyeni darmadağın eder. İnsan değil Allah'tan bunlar. Yalaka, sadece yalaka. Çok hızlı dönebiliyor. Ya organların yer değiştirir, yemin ediyorum ya. Bağırsağın ağzına girer. Bunlar da hiçbir şey olmuyor. Kasa mı sağlam acaba? Neden oluyor bilmiyorum ki. Vallahi kusura bakma, ben söyleyeceğim ben demiştim diye. Eller arkada skandalı bitirildi. İçişleri Bakanlığı dün duyuru yaptı. Dedi ki biz dedi Ekrem İmamoğlu'na dedi soruşturma dedi izni dedi vermiyoruz dedi. Ne vereceğiz dedi. Ama şimdi bunu bugün övgü gibi yazan gazetelerin, böyle övgü gibi anlatan gazetecilerin tamamı şunu unutuyor. Süleyman Soylu bundan 2 gün önce de çıkıp dedi ki bana göre suç. Bana göre suç dedi. Nasıl sana göre suç ya? Öyle bir şey yok. Vallahi yok bak. Evrensel hukukun doğumuyla birlikte öyle bir şey yok. İnsanlar olmasın diye uğraşıyor zaten. Yani bana göre süt, onlara göre şokolat olmuyor. Neyse o. Ha böyle saçmalık olur mu kardeşim? Hakikaten rezaletin dibi ya. Rezaletin dibinin dibi bu. Geldiğimiz yer. Devam edelim. Bak burada da mesela Metropol'ün araştırmasından Cumhuriyet'in aldığı sonuçlara göre, onun yazdığı bölüme göre de toplumun %63.3'ü bir askerin tarikat evine gitmesine hayır dedi. Ay canım. Ay. Ya iyi demiş ya. Vallahi aferin topluma. Aferin toplum. Otur. 6. Ya senden de daha fazlası olmaz zaten, kusura bakma da. En kabadayısı bu. Aferin toplumcum. Şimdi Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım mesela. İktidar nasıl görmüş olayı? İsrail zulmüne büyük direniş. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılıp nöbet tutanlara saldırdı. 331 kişi yaralandı. Filistinliler ayaklanıp İsrail vahşetine karşı yürüyüş düzenledi. Abdülkadir Selvi okudum. Hayrettin Kurşun İmamoğlu'na can suyu oldu diyor. İşte bakın, haksızlığa bakmak böyle bir şey. Ya senin burada söyleyeceğin şey şu değilse hiç konuşma kardeşim. Nasıl Ahmet Hakan'dan size göstermiştim pazartesi dün sabah. Ya adamın anlattığı, ya adamın diyor ekmeğine yağ sürdün. Lan bunu söyleyeceğine, bu ne saçma, ne aptalca bir şey desene diyebiliyorsan. Diyemezsin ki. Bak kalıbım basar söylüyorum, diyemezsin. Yapamazsın. Maçan sıkmaz. Bu kadar net. Filistinliler ayaklanıp İsrail vahşetine karşı yürüyüş düzenledi. Gazze'de katliam 9'u çocuk 20 şehit. Kandırarak evlendi, vahşice öldürdü. Ankara'da Doktor Zeynep Erdoğan, internette tanıştı ve kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet Erdoğan'la 8 ay önce evlendi. Doktor Zeynep kocasının 18 suçtan sabıkalı olduğunu öğrendi. Erdoğan ipliği pazara çıkınca kadın doktoru 5 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Üvey oğluna da işkence yaptı. Zanlı yakalandı. Dün Ankara'da, Ümitköy'de ya böyle bir şey yaşanmış ya. Ya hakikaten kan dondurucu bir hikaye. Çok acayip, çok. Çok acayip. Eski eşten beyzbol sopalı dayak. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 10. yıl dönümü. Bir gündü sanırım manşetten gören bunu. İstanbul Sözleşmesi ne işe yarar? İstanbul Sözleşmesi bu işe yarar. Çünkü kapı kapandıktan sonra dört duvarın ardındaki insanların evli olup olmadığına bakmadan hakkını savunur. Bazılarını rahatsız eden de bu işte. Kocaeli'nde fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, eski eşi Gökhan Şen tarafından borç para isteğini reddettiği gerekçesiyle sokak ortasında beyzbol sopasıyla dövüldü. Görüntülerini izlediniz mi? İzlediniz mi görüntüleri? Çöp bırakmaya çıkan kadın, önce evin önünde dolaşıyor zaten, eve giremeyince acayip rahatsız oluyor. Sonra kadın tam iftar saati çöp bırakmaya çıktığında beyzbol sopasıyla saldırıyor. Sokak ortasında öldüresiye dövüyor, kemiklerini kırmak için. Öldüresiye dövüyor, öyle böyle değil. Niye? Yani eski de olsa eşim diyor ya, ben yaparım diyor kardeşim. Devlet de benden yana zaten diyor. Hiç kimse hiç kimseye bir şey sormuyor nasıl olsa ülkede. Bugün Sözcü Gazetesi de menfaat çatışması ortalığa döküldü diye Saadettin Tantan'ın ağzından, eski İçişleri Bakanı'nın ağzından bu Sedat Peker'in olayını yorumlamış. Onun üzerinden konuşmuşlar, anlatmışlar ve Tantan diyor ki 4.9 ton kokain Türkiye'ye kime gelecekti sorusu üzerine. Menfaatler bakımından bir çatışma olduğu belli. Bu açıklama çok vahim. Özellikle kokainin Türkiye'de kimler tarafından kullanıldığı, bunlara kimlerin aracı olduğu ve kimlerin bu işten zenginleştiği ortaya çıkarılmalı. Bu çok zor bir şey değil. Cumhurbaşkanı emri verir, savcılar ve İçişleri Bakanı konunun üzerine gider, her şey ortaya çıkar. Nerede? Ha, Türkiye'de. Ya çok güzel bir Ankara oynaması var. Olsa yavrum dükkan senin diye. Acayip güzel bir, çok oynak. Kanın kaynıyor dinlerken. Nereden geldi saklama? Sedat Peker ve diğerleri gibi daha ortaya çıkmamış bir sürü insan var. Siyasetçisinden hakimine, bürokratından iş adamına kadar hepsi biliniyor. Geçmişte bu menfaat çatışmalarından dolayı çok şey kaybedildi. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Türkiye büyük bir devlettir. Bunu bir anda ortadan kaldırabilir. Muhalefet liderleri Sedat Peker olayı için ne dedi? Buyurun. Kılıçdaroğlu, siyasetçi ve mafya birlikte el ele tutuşursa Türkiye farklı bir sürece sürüklenir. Akşener, iddialar çok vahim, ortaya çıkanlar rezalet, bir savcının harekete geçmemesi kötü. Babacan, devlet yapısı ve yönetim iflas etmiş durumda, Peker'in videolarını izleyemiyorum. Davutoğlu, devlet Peker'in örgüt lideri olduğunu yeni mi öğrendi, ona koruma verdiniz? Kim verdi? Acaba bunu bir daha mı düşünseniz Ahmet Bey? Bir de şimdi şöyle sıkıntılar oluyor bunu söyleyince. Bir takım insanlar, ben onlardan, rahatsızlardan biriyim. Yani açıkça söyleyeyim, Allah'ın bildiğini kullan saklayacak diye. Ben o konuda biraz rahatsızım, arızalıyım da. Mesela sizin yaptığınız beyaz toroslar ki tekrar ortaya çıksa daha mı iyi sözünü ben hatırlıyorum. Çok sıkıntılı. Ve öyle olduğu zaman sözünüz bana hiç böyle samimi gelmiyor ya. Ciddi söylüyorum. Çünkü bahsettiğiniz insanlar o dönemin de aynı insanları. Saadettin Tantan konuşmuş, teşhisi koymuş. İlginç. Bu arada Saadettin Bey'le konuşmak çok zordur. Yani kulakları çınlasın. Konuşmaya bir yerden bir girer. Bir kere yerini de söyleyeceğim size. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bizim okulda bir şey verdi. Konferans. Bak, konferansın giriş cümlelerinden bir tanesi Tapınak Şövalyeleri'ydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ben tapınakta kayboldum sonra. Cümle bittiğinde gerçekten yaşadığım güne lanet ediyordum. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyordum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hakikaten böyle hayatı sorgulamaya başladım. Ben niye bu işi seçtim? Yani başka bir şey de yapabilirdim aslında. Vallahi bar şarkıcılığı yapmış adamsın sonuçta ya. Sesinle para kazan kardeşim. Dublaj yapıyorsun falan. Niye giriyorsun, bulaşıyorsun bu işlere? Hayatı sorguluyorsun. Hikmet Sami Türk mesela beni böyle canımdan bezdiren siyasetçilerden. Saadettin Bey ilginç bir insandır ama sohbeti değişiktir aynı zamanda. Yani onu başka bir yere koyarak söyleyeyim. Hikmet Sami Türk mesela konuşarak bir çocuğu bayıltmıştı benim gözümün önünde. Ciddi söylüyorum. Yok öyle hipnotik yetenek falan değil ya. Konuşarak bayılttı. Şu anda Rixos Otel olan Atatürk Bulvarı'nda, Ankara Atatürk Bulvarı'nda, meclisin tam karşısındaki otel, eskiden Büyük Ankara Oteli. Orada onun alt katındaki konferans salonunda çok net hatırlıyorum. Yani 2000, yani şey 57. hükümet daha çökmemişti. DSP, ANAP, MHP hükümeti. Devlet Bahçeli yine o zaman şey koalisyonda. Çocuk hakları semineri yapılıyor. Bak, çocuk hakları semineri. Ve Türkiye'de o zaman 81 değildi galiba ya. Galiba 67 ilimiz vardı bizim. Her ilden temsilci çocuk getirmişler. Çocuklar da önde oturuyor. Sabah saat, erken bir saat. 10 civarı bir şey işte. Bakan konuşacak, oradan gidecek falan. Anneleriyle çocuklar oturuyor. Çocuklara konuşmaya Magna Carta'dan girdi. 1216 bir daldı. Hani ben tecrübeli olduğum için ben dedim ki Allah sabır versin. Tam yanımda bir kadın, yanlış hatırlamıyorsam, yani hafızam beni yanıltmıyorsa, Kocaeli diye kalmış, Kocaeli'den. Belki işte o günden bugüne geçen zamanı düşün. 20 sene. O çocuk kocaman. Belki bu yayını izliyordur. Annesiyle yanımda oturuyor. Çocuk benim yanımda oturuyor. Onun yanında da annesi var. Önce ben çocuğun böyle sallandığını, bana değdiğini hissettim. Döndüm, hani gel, uykusu geldi garibimin diye düşündüm. Bayıldı çocuk. Vallahi bayıldı. Ya siyasetçi çok konuşmayı çok sever de ben Hikmet Sami Bey kadar sevenini çok az gördüm ya. Bir de çok eski. Biz toplantıdan çıktık. O zaman NTV. Ya bunu niye anlatıyorum? Böyle direktler arası bayram geliyor. Sana eski Ramazan şenliklerini al. Öyle değil derdim. Hakikaten öyle. O binanın biraz üzerinde. Yani Ankara'yı bilenler bilir. Atatürk Bulvarı üzerinde. Sanırım 201, 211 numaralı bina olması lazım. Eski NTV binasının. Eski o Celal Bayar İş Merkezi'nin. Bu da aşağıda, yani kaç binadır araları? 20 binadır ya. Yani yürüdüğün mesafe taş çatlasın 250-300 metre. Taş çatlasın. Ben oraya gittim. Haberi yazdım çünkü durmanın bir anlamı yok artık. Yapılacak hiçbir şey yok. Ben oraya gittim. Oradan gittim büroya, haberi yazdım. Hikmet Sami Türk'ten ses kesmek denir. Getirdiğim banttan ses kestim konuşmasından, hani bulabildiğim bölümü. Daha böyle dünya tarihinin başı, güneş soğudu, oradan işte parçalar kopmaya başladı, büyük patlama. Onlardan bir tanesi de dünyamız bölümünden bir şeyler kestim. Bülten yayına girdiğinde daha yeni çıkıyordu. Çocuk ne oldu hiçbir fikrim yok. Yayını izliyorsa, tanıyan bilen varsa insaniyet namına bir ulaşsın. Ama bayıldı yani çocuk. Bayağı hop geçti içe. Neyse, bu da böyle bir şeydi işte, aklınızda kalsın. Saadettin Bey böyle uzatır mevzuyu. Saadettin Bey mevzuyu çok dolandırıyor. Acayip yerlere gidiyor. Değil mi? Hayatı sorguluyorsun arada. Vay be. Neyse işte. Bir günün bu sabahki manşeti mücadeleden var. Ha, şeyi unuttum. Durun. Bugün burada Sözcü Gazetesi'nde, Batı Sineması daha çok aşağıda. Sözcü Gazetesi'nde bugün Saygı Öztürk bir yazı yazmış. Yazısında hani şu Sedat Peker'in üçüncü teklisinde Bence A2 bile olmaz yani. Daha sonra kullanılacak şeylerden bir tanesi. Asıl babası geliyor bence. Dördüncü ve beşinci videolara bence dikkat edin. Çünkü orada bugüne çok daha yakın isimler duyacağız gibi geliyor şahsıma. Gerçekten diyor, Feyzi İşbaşaran'ın kemikleri kırıldı mı? Kırdırdı mı Sedat Peker? Çünkü Sedat Peker öyle diyor. Kırdırdım diyor. Emniyette kırdırdım. Reize diyor. Terso yapmış. Emniyette kırdırdım. Bir İstanbul milletvekili diyor. Anlatıyor. Metin Külüngü anlatıyor. Bugün de zaten Saygı abi yazısında Metin Külüngü'nün ismini de anmış. Onu anlatıyor. Onun diyor ricasıyla kırdırdım diyor kemiklerini. Feyzi İşbaşaran'la konuşmuş. Feyzi İşbaşaran Turgut Özal'ın eski özel kalem müdürüdür. Hem ANAP'tan hem AKP'den milletvekilliği yapmış bir insandır. Falan. O diyor ki yok diyor kemiklerim kırılmadı da diyor. Gururum kırıldı ya diyor. Yalnız çok ilginç bir detay var. Bak mesela bunu da Feyzi İşbaşaran özellikle anlatıyor. Çünkü diyor ki burada şair. Eğer diyor sıkıyorsa maçan bu herifi getir de diyor. Şu soruyu bir sor bakalım ne diyecek. Dikkatli dinleyin. Feyzi Bey, Feyzi İşbaşaran 7 Aralık 2014 tarihinde Londra'dan İstanbul'a dönüyor. Ve sabaha karşı 4 sularında otele polisler geliyor. Diyor ki şikayet var hakkınızda. Şikayeti yapan kim? Anadolu Adliyesi'ne götürüldüğünde sabah emniyete götürülüyor önce. Oradan Anadolu Adliyesi'ne götürülüyor. Şikayetçinin Adnan Oktar olduğu söyleniyor ona. Adnan Hoca. Gördünüz mü? Dün sosyal medyada bir kampanya yaptılar. Hashtag çalışması. Ya adamlar gerçekten tepeden tırnağa sapık. Hepsi sapık. Gördünüz mü hashtag çalışmasının ne olduğunu? Yalan diyor, ispatlandı. Anal tecavüz böyle olmazmış diyor. Anal tecavüze uğrayanın diyor bir daha ifli olma şansı yokmuş diyor. Lan bundan mı bahsediyoruz sana? Diyor ki kendisine diyor deli dediğim için diyor şikayette bulunmuş diyor. İfademi verdim çıktım diyor. Beni getiren polisler de kapıdaydı. Nereye gideceksin diye sormuşlar. Otele gideceğim deyince biz de o tarafa gidiyoruz. Buyurun sizi bırakalım demişler. Ya karşının polisi izlememiş. Giderken yolda polise telefon geliyor. Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne getirilmem söyleniyor. Gittiğimde hakkındaki suçlamayı öğreniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli tweetler atmak. Ben hakaret içerikli tweet atmadım. O gece emniyette geçiriyorum. Telefonuma gelen mesaj var mı diye soruyorum. Diyorlar ki telefonunun imajı alınmak üzere başka yere gönderildi. Saat 2.30 civarında, dikkatli dinleyin bak. 2.30 civarında başkomiser geldi ve avukatımın geldiğini söyledi. Feyzi Bey diyor ki lan ben kimseye haber vermedim ki, telefonumu aldınız. Yani avukat nasıl gelmiş olabilir? Biri giriyor içeri. Görür görmez diyor ki sen benim avukatım değilsin. Kendisini o dönem MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Şefkat Çetin'in gönderdiğini söyledi. Önüme bir kağıt bıraktı, mesaj yazmamı istedi. Ben de seni tanımıyorum, Şefkat Bey'le de yıllardır görüşmedim, yazmayacağım deyip ayağa kalktım. Bana yumruk attı. Ben de ona. Aramızda bayağı bir boğuşma yaşandı. Avukatı başka bir odaya aldılar. Benim dudağıma dikiş atıldı. Bak bu cümleye dikkat şimdi. O da bana anlatılana göre altına işemiş. Bak şimdi karıştıracak hikaye burası. Çünkü bu kişiye diyor ki korkudan sana bir tane çaktım altına işedin diyor. Burada Feyzi Bey gel gel yapıyor. Çok net, şairi burada gel gel yaptığı görülüyor zaten. Tecavülü Arif falan yok. Yekten söylemiş yani. Altına işedin diyor. Bir tane vurdum altına işedin. Sonra emniyet amiri geliyor. Ve hakikaten her yere ayrı rezalet. Emniyet amiri geliyor diyor ki çok özür dileriz. Bu saldırı devlete yapılmıştır. Toplu olarak ne çekiyorsunuz abicim siz? Emniyette yaşanıyor bunlar ya. Devletin koruması altında ifadesi alınan bir insana dışarıdan biri geliyor. Dövmeye çalışıyor. Arbede çıkıyor. Emniyet amiri gelip diyor ki o atılan yumruk devlete atılmıştır. Çok güzel değil mi? Bitti mi? Hayır. Sabah 9 civarında adliyeye götürülmek üzere emniyetten çıkarılmak üzereyken önde Metin Külünk arkasında kalabalık bir grup beni bekliyordu. Onlardan korumak için beni tekrar içeri aldılar. Bak emniyet bu adamı korumak için ve suç yok. Bak şu ana kadar suç yok, gördün mü? Asıl acıktısı burası, atlıyoruz burayı. Suçu yok, ifadesini aldılar sadece. Beni korumak için emniyeti aldılar. Dışarıdaki kalabalıktan bazıları emniyeti yakın diye bağırıyordu. Gelinen yeri görüyor musun? Ne diyordu emniyet amiri? O yumruk devlete atılmıştır. Devleti yakalım diye bağırıyor dışarıdaki. O kime yapılmıştır? Ha, onu şey yapmadık ya. Kuvvet istendikten sonra arabaya bindirildiğimde de arabayı devirmeye çalıştılar. Herhalde Metin Külünk konuşacaktır, değil mi? Yani herkes konuşuyor. Metin Külünk de her şeyle ilgili konuşuyor. Herhalde konuşacaktır diye umuyorum. Ya Saygı abinin bu sabah yazısından roman çıkar. Ciddi söylüyorum bak. Abartmıyorum. Harbiden roman çıkar. Film sahnesi olur bu. Bazılarının anlattığı demokratik ülke. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün manşeti, evet ondaymış, doğru hatırlıyorum. Şimdi mücadeleden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında kadınlar ayakta. İstanbul Sözleşmesi kağıda atılan kuru bir imza değil, yaşayan ve yaşatan bir mücadele ürünü. Sözleşmenin 10. yılında kadınlar ülkenin her köşesinde haykırıyor. Mücadeleden geri dönüş yok. Kadın örgütleri bugün saat 11'de ortak eylemler düzenleyecek. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, sözleşme yaşayacak ve yaşatacak demeye devam ediyoruz. Oysa hatırlayacaksınız, Tayyip Erdoğan ayın 21'inde, Mart'ın 21'inde, yani aklınızda kalsın o gün ya, 21 Mart, önemli çünkü. Valla 8 Mart Dünya Kadına geç emekçi kadına geç. Bizim için 21 Mart tarihi daha önemli. Çünkü bu ülkeyi tek başına yöneten kişi dedi ki çıktık biz o sözleşmeden. Günlerce bu ülkede hukukçular, idare hukukuyla uğraşan insanlar dediler ki yavaş, öyle çıkamazsın. Meclisin onayıyla geçirilmiş bir sözleşmeden bahsediyorsun. Sen kafana göre çıkamazsın. Ne oldu sonra? Bir sabah sonra burada yayında konuştuk. Dedim ki böyle bir şey mümkün değil. Hatırlıyor musunuz? Yapamazsın ki, meclis onayıyla geçmiş bu. Ve dedim bunu unutturacaklar, göreceksiniz. Sonra WhatsApp gibi tarih vermeye başladılar. Tamam lan, sözleşmenizi iptal etmiyoruz. Tamam. Tamam lan, silmeyeceğim resmini. Silmeyeceğim, korkma. Korkma, sana 2 ay daha süre verdim. Hadi. Sonra çıkacağız. Ya çıkamazsın, sonra da çıkamazsın. Gerçekten çıkamazsın. Yani yandaşlarını böyle coşturabilirsin sanırım. Her şeyde gaza geliyorlar zaten onlar da. Ama çıkamazsın. Vallahi bak, emin ol çıkamazsın. Devam edelim. Esencan Eyüboğlu. Neyzenin peder beyi de sürekli şekerleme yapardı. Aa, Atilla Bey efsanedir ya. Burada sanırım anlatmıştım. O mecliste Anayasa Komisyonu başkanıydı tabii. Burhan Kuzu'nun yardımcısıydı Atilla Bey. Eski validir o, biliyorsunuz. Ve sürekli uyurdu komisyon toplantısında. Sürekli, öyle böyle değil. Bir de ben bu komisyonun başkan yardımcısıyım diyerek, beni izleyen parlamento muhabirleri arkadaşlarım çok iyi hatırlarlar hepsi. Yan tarafta başkanın yanına koltuğu çeker otururdu. Vallahi bak, orada uyurdu. İbret olsun diye. Bir gün, ya Burhan Kuzu da öldü ya. Neyse, bunu hatırlayan çok insan vardır. Çünkü üzerine konuştuğumda ben hala hatırladıkça çok gülüyorum. O kadar derin uyudu. Burhan Hoca, herkesin içindeki eski Anayasa Komisyonu'nu hatırlayan insanlar bilecekler. Ve upuzun bir masanın etrafında en başta oturuyor. Komisyona girdikten sonra kapının tam önündeki şeyde, koltukta. Yanında da Atilla Bey oturuyor. Dürttü, uyandırdı ve dedi ki uyuma kardeşim, uyuma. Herkesin duyabileceği sesle söyledi üstelik bunu. Uyuma, öyle bir bağırdı ki. Biz hepimiz hani not aldık, çünkü şöyle düşünüyoruz. Komisyon başkanı bayağı ciddi kaydı yani. Anlatmıştım size, bir de şöyle bir durum vardır. Mecliste komisyonlar işte yasamanın yetkisine saygı duymak böyle bir şeydir. Komisyon toplantısında bir bakan girdiği zaman ceketini çıkartmak için bile komisyon başkanından izin almak zorundadır. Eskiden çok yapılırdı bu. Sev sevme bak, bunu uygulardı eskiden AKP'liler de. Ben defalarca Cemil Çiçek'ten duydum, gördüm bunu. Defalarca. Köksal Toptan'ın Adalet Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde Kürşat Tüzmen'in koltuğunun altına dosyasını verip yolladığını biliyorum, anlattım ya size burada. Olmamış Sayın Bakan bu çalışma, bir daha çalışın diye. Ciddi söylüyorum. Bülent Arınç'ın sev sevme. Bak, Bülent Arınç'ın her komisyon toplantısında izin verirseniz efendim diyerek komisyon başkanıyla konuştuğunu biliyorum. Şimdikiler. Salla, milletvekili görüyor mu ki? Umrunda değil adamın. Bu oldu. Uyumayın diye bir bağırdı. Uyuma kardeşim dedi, pardon. Buran Hoca çok nazikti biliyorsunuz. Hakikaten nezaketiyle tanınırdı. Uyuma kardeşim dedi. Kalktı Atilla Bey böyle. Gözlük var. Metal çerçeveli gözlük, hiç unutmuyorum. Eli burada, göbeğin üstünde. Tesbih var. Uyuyor. Kalktı. Bizler de haber yaptık. Hiçbirimiz bilmiyorduk ki ertesi gün Atilla Bey bakan oldu. Vallahi billahi ben akşamüstü Buran Kuzu'ya gittim. Direkt mecliste. Ya gülüyorum bir yandan, hakikaten gülüyorum. Çünkü biliyorsunuz Buran Hoca hiç bakan olamadı. Hep bakanlık bekledi, hiç olmadı. Hiç mi olmadı? Hiç olmadı, hiç olamadı. Ve Atilla Bey bakan oldu. Akşam mı? Akşamüstü saat böyle 5 civarı falan. Gittim, anladı gözümden ne soracağım. Yani hani John Benjamin var mı diye gittim aslında ben. Biz de işte kıdemli şeyiz ya parlamento muhabbeti. Öyle, aramızda öyle de diyalog var. Hiçbir şey. Ben sormadım, o da bir şey demedi. Ama gözünden şimşek çıkıyordu yani böyle. Vay arkadaş ya. Ne zamanlar. Geçen gün dedim ya, fotoğraf ararken bulduklarımdan bir tanesi. 30 Mart 2015 tarihinde Burhan Hoca ile şöyle yazışmışız. Kamuya açık şekilde. Ya biliyorsunuz burada benim öyle bir tarzım var. Ben ne görüyorsan onu da insanlar da görsün. 30 Mart 2015'te şöyle bir şey yazmış Twitter'dan. Biliyorsunuz gece çişe kalkardı. O arada da tweet atardı. Ne dediği de anlaşılmazdı ama. Ben saat 11'e çeyrek, 1'e çeyrek kala gece yeni günün ilk saatlerinde cevap verdiğime göre o da tam çiş saati ya işte. Evet, benden 19 dakika önce atmış o da. İkinci Abdülhamit Han isteseydi harekat ordusunu toz duman ederdi ancak sırf kardeş kanı dökülmesin diye buna engel oldu yazmış. Ben de altına şöyle yazmışım. Burhan Kuzu hocam, affedersiniz, kardeşini evladını boğduran padişahlar Romanov hanedanındandı değil mi? Bana sonra mesaj attı. Hiç yakışıyor mu sana diye. Yani hakikaten acayip insanlar ya. Niye? Çünkü Burhan Hoca çok iyi biliyordu ki bunu salladığı zaman hani bu camianın %99.9'unun zaten haberi yok. İkinci Abdülhamit kim ya? Biz kimi destekliyorduk kardeşim? Romanov demiş. O ne lan? Roman. Tamamen kilit. Rahmet istedi. Neyse işte. Şimdi devam edelim. Geyiğe biraz fazla sardık. Yani dün geceden can çok sıkkın olunca insan deliye vuruyor demek ki, ondan oluyor. Çünkü saat 4.30'a kadar hakikaten bir yandan böyle şeyi izleyip, yaşananı izleyip görmek çok ağır geliyor herkese. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Evrensel'in de manşeti bugün. İstanbul Sözleşmesi bugün 10 yaşında. İlk imzacı olmakla övünen Erdoğan 20 Mart'ta sözleşmeden çekilme kararını açıkladı. 21 Mart'ta açıkladı. 20'si değil. Kadınlarsa sözleşmeden vazgeçmemekte kararlı. İşte bugün 10. saat 11'de kutlama yapılacak, hatırlatma yapılacak zaten. TÜİK kerameti, Türkiye İstatistik Kurumu. İşsizlik verilerini açıkladı, veriler birbiriyle çelişti. Ekonomik kriz ve pandeminin yaşandığı son 2 yılda çalışmak isteyen kişi sayısı 2 milyon arttı, çalışan azaldı. Ancak TÜİK'e göre aynı dönemde işsizlik oranı da %0.8 azaldı. Bazen olabiliyor öyle şeyler. Baktım ben, geçmişte de var böyle şeyler. Mısırlılar döneminde olmuş mesela. Öyle bir şeyden bahsediliyor. Nefertiti döneminde böyle bir şey olduğu söyleniyor. Akinton o zamanda. Ama yani gerçek midir bilmiyorum. Söylenti anam. Ya bir de Mısırlılar çok boş konuşuyor. Sap diyor, saman diyor yani. Acayip konuşuyorlar. O yüzden çok da güvenmiyorum ama olmuş diyor Allah'mıştı. Yeni Şafak'ın manşeti Filistin Aksa'yı savunuyor. Biz neredeyiz? Biz derken başkan, bak mesela ben buradayım. Akit denen paçavra dün bir grup arkadaşımla birlikte benim de ismim almış. Bak şimdi söylediğinde seninle paylaşayım. Bil ki yani lan bu adam ne konuşuyor ya? Yani abuk sabuk anlatıyor falan filan. Ne yazıldığını sana okuyayım, seninle paylaşayım, sen de bil. Aklının bir kenarında kalsın. Kas kafalılar. Herhalde bizden bahsediyor. Kaz Dağları'nda ağaç bahanesiyle gece gündüz paylaşım yapan bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Hollanda'yı da yazmış. Beni yan yana koymazsanız çok sevinirim. Gerçekten. Hani Tasada ve Kıvanç'ta yan yana gelmek istemiyorum. Lütfen. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Twitter'da başlatılan tamam argümanına destek veren argüman yazmışsınız lan, aferin. Metin Hoca, Tolga Karaçelik, Yiğit Güralp, Elif Şafak, Fırat Tanış, Selda Bağcan, Atilla Taş, Ahmet Ümit, Meltem Cumbul, İlyas Salman, Ünsal Ünlü, Harun Tekin, Şevket Çoruh, Hayko Cepkin, İsa ile Sessiz. Yalancı ve şerefsizsiniz. Bak bu kadar net söylüyorum. Yalancı ve şerefsizsiniz. Niye biliyor musun? Dün sabahki yayını sadece izlemiş olsaydın utanırdın. İnsan olsan. İnsan olmadığın için rahat ol. Rahat ol. Sen insan değilsin çünkü. Ama şerefsizsin. Bak bu kadar net söylüyorum. Onursuz, haysiyetsiz ve şerefsizsin. Sadece dünkü yayını izlemen yeterliydi bunun için. İzler misin? Senin işin o değil. Senin için manşetten hedef göstermek. İnsanların öldürülmesine yol açmak. Bu kadar onursuzsun. Haysiyetsizsin, onursuzsun, şerefsizsin. Yani çok normal ya. Ama işte sıkıntı ne biliyor musun? Benim yayın duruyor hacı. Çok boktan bir şey bu. 6 yıllık yayınlar YouTube'da duruyor. Bak bu sene de aç, bir önceki sene de aç. Yaşananın karşısında kim olduğuna bakmadan nasıl tavır gösterdiğime bak. İnsan değilsin, anlamayacaksın da olsun. Ama onursuzsun, bunu bil. Zerre onurun gramı yok sende. Haysiyetsizsin, şerefsizsin dibine kadar. Ayrıca bu insanlar da konuştu. Yani onların öyle bir derdi yok. Hiçbirinin öyle bir derdi yok. Evet. Türkiye her zaman yanınızda. Erdoğan'ın sözleri. Ya biri çıkar şimdi Mavi Marmara falan hatırlatır. Ağzımızın tadı bozulur. Ya dönemin başbakanına mı sordunuz? Öy derse ne yapacağız? Yaşanmışı var. Yaşanmışı var birader. Yani yapabileceğim bir şey yok ki. Bugün unuttum, demin Sözcü'den geçerken aklımdaydı ama araya başka laf girdi işte. Hani Atilla Koç girdi, Burhan Kuzu girdi falan. Bugün İsmail Saymaz'ın yazısı da ilginç. O da Mübariz Mansimov, Mübariz Kurbanoğlu. Sonradan soyadı değiştiriyor ya. Onun ifadesine dayanarak diyor ki, ya kardeşim diyor, bana FETÖ'cü diyen insanlar beni diyor zorlayarak Gülen'e götürdüler. Beni diyor Mehmet Ağar götürdü oraya diyor. Mehmet Ağar götürdü beni diyor. Bir önemi var mı? Yok Sayman'ım, ben mi gönderdim dememişti. Demişti ki dönemin başbakanına sorarak mı gittiniz? Cümlesi tam buydu. Dönemin başbakanına sorarak mı? Sorabiliyorsunuz, dönemin başbakanı sözü de acayip ağır bir söz olmuştu. Darbe iddianamesinin içine girmişti falan. Dönemin başbakanı kendi söylediği şey. Akşamın manşeti aşı etkisi. 2 doz aşı yapılanların 18 yaş üstü nüfusu oranı 61 ilde %20'nin üzerinde. Lan yürü git. Zurnacı al. Al bak buradan bak. Sana manşet yaptırıyorlar. Aha budur işte görüntü. Benim değil, Sağlık Bakanlığı'nın tablosu bu. İnsanda bir parça haysiyet olur ya. Lan bir parça utanır bir insan evladı ya. Ama işte insan olmayınca utanmıyorsun daha haliyle. Neyine utanacaksın? Sen de haklısın. Sen de haklısın kardeşim yani. Bakıyor kendine, diyor ki lan utanmak gerekiyor. Bir dakika ya diyor, ben insan değilim ki. Ben niye utanıyorum diyor, bana ne? Sen çok haklısın kardeşim. Sen utanma, sen devam et. Valla vitrinin önünü kapatma yalnız be. Hadi bekleme yapma, devam et. Doktor Zeynep'i 8 aylık eşi katletti. Ankara'da Mehmet Erdoğan 8 ay önce evlendiği doktor eşi ve üvey oğlunu işkenceden geçirdi. Doktor öldü, çocuk evden kaçarak kurtuldu. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bir de sana bir şey söyleyeyim. Bu hiç değişmiyor. Yani bugünden saat kaç şu anda? 11'i 5 geçiyor. 19 saat 11.19 bugün 11 Mayıs 2021. Bak bugün akşam 3 tane maç var. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin 3 maçı var. Şampiyonun bugün belli olma ihtimali, bana kalırsa olmayacak da, bugün belli olma ihtimali var. Bak şimdi bugün gece Türkiye'de dert, sorun, İsrail, Filistin, Kudüs gözyaşı kalıyor mu? Lütfen bak. Biz işte bu cuma değil, bir sonraki cuma Amin Maluf konuşacağız. Orta Doğululuğu konuşacağız. O bakışı her boka üzülür gibi yapıp hiç parmağını oynatmamayı konuşacağız. Bunun için sadece. O yüzden zaten bu yayın, sabahki yayını yaptım. Hani haksızlık dediğin ne senin ya? Sana dokunmayan yılandan bahsediyorsun sen. Haksızlık. Sana dokunmayacaksa istediğin kadar üfür. Ama sana dokunacaksa Ya sabah yazıda yani aklımda kaldığı kadarıyla mealen söylüyorum size. Mübariz Mansimov'un ifadesini yazıyor İsmail Saymaz. Diyor ki beni diyor ilk Fethullah Gülen'e götüreceklerinde dedim ki lan ben içkiliyim gelmeyeyim. Bak içkiliyim gelmeyeyim dedim ben diyor. Muhtemelen şöyle dediler. Gel lan gel lan biz içiyor içmiyoruz da mı gidiyoruz lan? Vallahi adamın böyle ifadesi var ya. Ağrın ricasıyla diyor Pensilvanya'ya gittim. İkinci gidişimizde de diyor bana gel gidiyoruz dediler. Ben de dedim ki içkiliyim lan ben gelmeyeyim. Gel la biz içiyoruz içmiyoruz da mı gideceğiz gel ne olacak. Şahane kadroya. Kadro sürekli hareket halinde düşünsene. Nereye gidiliyor? İşte Bodrum'da fotoğraf çektireceğiz. Nereye gidiyor? Fethullah Gülen'e el öpüyorlar. Ne bileyim işte. Beyle bir şey. Devam edelim, devam edelim. Görelim. Ha, dünyanın en güzel gazetesine gelmişiz. Adını siz koyun. Bu manşeti kullandın daha önce. Sokalıyorsun, yemin ediyorum sokalıyorsun. Bazı izleyiciler ya bunlar hani batıyordu diye yazmış. Vallahi kurtarmaya niyetlendiler demek ki. Ya da bıraktılar, fişten çektiler. Bakalım ne kadar. Hani ne yerse yesin aşamasında olabilir. Adını siz koyun. Coin. Türk halkı kripto parayı çok sevdi. Varını yoğunu Bitcoin ile değiştirdi. Kimileri ise Coin'in patentini de istedi. İşte en çok talep gören isimler. Şimdi ben size okuyacağım. Talebin kimlerden geldiğini anlayacaksınız. Türk Coin, Reis Coin, Helal Coin, Rabia Coin, Emlak Coin, İnşaat Coin. Bilin bakalım bu isimleri söyleyenler hangi partinin sempatizanları? Alman CDU. İşte bu. Artık öğrendiniz. Bunlar Merkel'in destekçileri. Siyaseti bıraktım da ben göreceğim hepsini. Şimdi atmak kolay. 267 marka başvurusu olmuş Türk Patent Enstitüsü'ne. Kendi ismiyle coin yapmak isteyen işte. Reis coin. Adını siz coin. Şu hani anlatmıştım ya size. Eşi çöp bırakmaya çıktığı sırada onu beyzbol sopasıyla döven aşağılık bir yaratık var. Kadını ancak orada saldırabiliyor. İftar saati sokakta kimse yok. Çöp bırakmaya çıkmış orada dövüyor. Korkak çünkü aşağılık bir yaratık. Onunla ilgili buradaki haberin başlığı ne biliyor musun? Pesbol. Beyzbol sopasıyla dövdüğü için. İnsan değil çünkü bu haberi yapanlar. İnsan olsa yapmaz. Sosyastık yatırım. Tebrik ederim tamamen delirdin. Sosyastık ne ya? Sosyetik kadınlar Hermes çantasını saklamak için kesenin ağzını açtı. 380 liraya koruma yastığı aldı. Çanta kaç para senin haberin var mı? İşte ben yapamıyorum onu. Yok burada sosyetik insan yok. Olsa senin burnuna dayayacağım da anlık güncel fiyat sıkacağım yapamıyorum. Ama yani birkaç 10.000 euro. Lan 380 lira dediğin ne be? Düdük. Allah'ın çapsızı. Bu kadar mı gidebiliyorsun en son? 380 lira. Dünkü haberdeki gibi ya. 300 bin lira ya. Nasıl olmuş? Adamın servetin haddi hesabı yok. 300 bin lira anlatıyor. Hermes çantayı alıyor. 380 liraya kıyamıyor. Nasıl bir yokluksa. Nafaka bastı. Emina Yahoviç Mustafa Sandal'a nafaka sitemi etti. Rahat edebiliyorsa sorun yok. Çünkü o hani zaten şimdi bugün hocada da göreceğiz. Peklik bugünün konusu. 2 gün önce ishal yazmıştı. Bugün de peklik var. Tavsiyeye inanamayacaksınız. Kadınlar için savaşacağım dedi. Tepki gecikmedi. Tüm kadınlar dedi Şeyma Subaşı ve kendisi galiba. Kimden geliyor bu tepki? Ha onu yazmamışlar. Mustafa Sandal mı? Yok öyle bir şey. Nafiz Bey. Canım. Bak bana böyle hitap et işte. Hocam hocam herkes dalıyor. Nafiz Bey. 2 yıldır kabızlığım var. 2 yıldır. Evet. Ben sizi belediyenin yol yapım bölümü var. Oraya şey yapayım. Çünkü 2 yıldır devam ediyorsa bundan sonra büyük ihtimalle Hilt ile müdahale gerekecek. Kabızlıkça içiyorum, yine de zorlanıyorum. Erik iyi geldi dedi, gelir dediler. Soru, komposto yapayım mı? Yap be, bir de bizim ara sıcaklar vardı, bir onlara baksana. Çıkıyor abim, çıkıyor. Ha, şimdi çıkıyor abim. O kadar uğraşma, cevaba bak. O kadar uğraşma, tazesini bul ye. 10 adet kadar yiyebilirsin. Komposto yapacağım diye bir sürü şeker veya şekerli sıvı da bedene girecek. Gerek yok. Ayrıca erikte bol bol C vitamini var. Bol lifli bir gıda olan erik kabızlığa da iyi gelir. Ama hareket etmezsen, sıkıntını, stresini azaltmazsan bağırsaklar rahatlamaz. Dikkat! Vaktinde tuvalet ihtiyacını görmezsen kabızlığın geçmez. Hocam! Canım! Benim yaşım 18. Daha önce reflüm vardı. İlaç içtim, geçmişti. Şikayetlerim yine başladı. Reflü tekrarlar mı? Evet. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür diye anlatıyor. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir. Seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma hastalığı derken tam olarak hastalığın ismini belirtmemişsin. Hop hop hop dur. Öyle bir mektup yok. Mektup mu koymadınız lan? Vallahi unutmuşuz hocam. Yani sizin köşeyi ciddiye alan olmadığı için. Mektubu koymamış herif. Cevap var, mektup yok. Vallahi hoca o kadar zırvalıyor ki nasıl olsa. Salla ya ne olur lan, mektup olsa ne olur, olmasa ne olur. Söylediğinin bir anlamı var mı? Komposto yapayım mı diye sormuş ben. Böyle bir mektubun özelliği ne olabilir? Bir meyve çayı talifi alayım diye mektup yazıyor adam. Soru yok, cevap var. Şimdi biz de cevaptan hareketle, yani tümden gelin metoduyla soruya ulaşabilecek miyiz bakalım. 3 ay önceden ilaçları kesin. Seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma hastalığı derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyebilir. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir. Bak ben sana sorusunu yazayım bunu. Vallahi yazarım. Ne olacak? O da yazıyor. Söyletmeyin adamı şimdi. Ciddiyse o da yazıyor. Ha, sana sorusunu yazayım. Hocam, bir romatizmal hastalığım var. Daha önce hekim tarafından bana ilaç verilmişti. Şimdi hamile olduğumu öğrendim. Hamilelikte ilaca devam etmem gerekir mi? Aha bu soru. Bak kalıbımı basıyorum. Ha bu soru. Göreceksin. Bugün soru yok. Yarın basacak bu soruyu. Bak orada bakacağız. Eşimle bebek düşünüyoruz. Hamile kalmaya karar verdim. İlaçları bırakayım mı? Soru bu. O da yazıyor. Hocam. Yeni evliyiz. Allah mesut etsin. Adet döneminde çok gerginim. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Allah belasını versin o arkadaşınızın. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım? Arkadaşınıza dalın. Sinirinizi ondan çıkartın. Vallahi billahi. Bir işe yarayın ya. En azından birinin ilaç tavsiye eden arkadaşı kalksın ortadan ya. La böyle pervasızlık olur mu ya? Bak cevaba gel. Evlilik başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Çalışma Bakanlığından da raporu al. Sigorta dökümünü, cinsel organ çalışmasına ilişkin. Yani tam nerede çalışmış? SGK'da çatıda mı yoksa dışarıdan bağ kuru falan mı? Bir bakmak lazım ona. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin. Dikkat! Gerekirse psikoloğa git. Aşk olsun. Aşk olsun. Şu insana psikolog tavsiye ettiniz ya. Yani hocam bazen gerçekten hakikaten alınıyorum size. Aşk olsun, psikologluk ne var şurada ya? Çok diyor, gerginim diyor. Yani en fazla bir insan öldürürüm diyor. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz ki, üstünüze üstüne gidiyorsunuz? Psikoloğa git falan. Bence saçma, çok gereksiz. Arkadaşın yok mu ablacığım senin? Yok mu arkadaşın? Heh. Tamam işte. Ha, o depresyon ilacı tavsiye eden. Ondan çıkart sinirini. Vallahi bak, kulak memesi kıvamına geleceksin. Cillop gibi olacaksın. Ağzını burnunu kır. Yüzünü falan cır onun güzelce. Bitsin şöyle. Bir yerde debelenirken gör. Bak ha, şuraya yazıyorum ikinci. Dur, şurada hamile sorusu var. Şunun yanına yazıyorum. Bak, bittikten sonra sütlaç gibi olacaksın. Diyeceksin ki lan bir rahatlama geldi bana. Oh mis. Hadi bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yarın bu haftanın son yayınını yapacağız biliyorsunuz. Perşembe, cuma, bayram çünkü. Ben de bayramda yayın yapmayacağım. Yayın yarın haftanın son yayını. Kısa bir hafta yapacağız. Ölmez sağ kalırsam 9'da buradayım. Bugün için çok teşekkür ediyorum. İlk yayında konuştuğumuz konu çok netameli bir konu. Ama biliyorsunuz ki ya kimse öyle konuşmuyor onu. Konuşmayacak da. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Yalandan kıvıracak herkes. Yani herkes patronunu oynayacak çünkü. Patronundan fırça yer mi? Valla benim patronum olmadığı için biz rahat konuşuyoruz. Hakikat dışında bir şeye borcum yok çünkü. Çok şükür. Bu nedenle de burada gelen insanlarla farklı görüşten olmamıza rağmen oturup konuşabiliyoruz. Çünkü evet siyaset konuşuyoruz da. Kendi siyasi anlayışımızı konuşmuyoruz ki. Herkes farklı şeyler düşünüyor. Bu yayını izleyenler arasında siyasete inanmayan var ya. Oy vermeyen insan var. Takdir ediyor muyum? Asla. İhtiyaç var onun oy vermesine, katılımına, ama sonuçta öyle tercih etmiş. Farklı görüşten insanlar var, farklı yetiştirilmişiz, etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler, hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey koca bir memleket, bizim memleketimiz, vatanımız. Ve biz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birlikte, birbirimizi dışlamadan, aynı şeye inanmadığımızı bilerek ama konuşarak. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılıkla sonuçlanacak. %100. Ama direnmek mümkün. Bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşalım. Bu kadar. Bunu yapabilirsek birbirimize yardımımız çok olacak ve demokrasiye asıl katkımız olacak. Derseniz ki eğer, ya ben bu yayına destek vermek istiyorum. Çünkü bu yayında demokrasi için yapılan şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman kardeşim bu yayına ben nasıl katkı veririm onu anlat. 1. YouTube kanalına abone ol. Çok önemli. Güzel kardeşim, bu çok önemli. YouTube'da Ünsal Ünlü yazıp da arayabilirsin. Ya da ünsalunlu.com.tr adresine yayınları, sonrasında yüklediğim kitap eleştirilerinin de olduğu, tavsiyelerinin de olduğu internet sitesine girişte oradaki abone ol düğmesine dokunabilirsin. Sadece bir tek mail adresi yazacaksın. Bu kadar, para pul istemeyecek senden. Ama bunu yaptığında geçen ayı %38'lik YouTube tavsiyesiyle kapattık. Şu baş parmağa da dokunmayı unutma abone olduktan sonra, olur mu? Beğeni tuşuna. Çünkü o %38'lik artış bu yayından hiç haberdar olmayanların katılımıyla oldu. Çünkü YouTube o insanlara tavsiye etti. Bak, bu kadar insan beğendikleri bir yayını paylaşıyorlar. Bir bak istersen diyerek. Şu anda mesela 1921 eş zamanlı izleyen var. 1105'i beğenmiş yayını. Olabilir. Kalan 900 kişinin hoşlanmadığı bir yayın olmuş. Yapacak bir şey yok. Ama o diğer 1100 kişi var ya, onların katkısı çok büyük. O beğen tuşuna dokunduğu anda YouTube bu yayını başkalarına da öneriyor. Hem YouTube'da benim kanalımda hem de ünsalunlu.com.tr'de katıl diye bir düğme göreceksin. YouTube'da arzu edersen, istersen kullanacağım bir düğme. Anlamı şu. Aylık küçük katkılarla 5 lira, 15 lira, 60 lira, yanlış hatırlamıyorsam unuttum, 5 lira, 15 lira, 60 lira katkılarla bu yayına destek verebilmek için. Ama istersen, istemezsen böyle bir zorunluluğun yok. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı, son gününe kadar parasız olacak. O YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan. %30'unu o paranın kendi alıyor. Yani şöyle düşün, 5 liralık. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, hatırladığımı anlatıyorum çünkü birkaç ay oldu, üzerine 1 milyon şey geçtiği için hatırlamıyorum. 5 liranın %30'unu kendi alıyor YouTube. Yani bu hesaba göre 1,5 lirasını kendi alıyor. Kalan 3,5 lirasını da yayıncıya veriyor reklam geliri olarak. Capito? Bu hikaye. İstersen. İstemezsen işte 15 liraya çıktığı zaman bu 4,5 lirasını YouTube alıyor. 11,5 lirasını veriyor. Anlatabiliyor muyum? 60 lirada da aynı şekilde işte 18 lirasını kendi çekiyor içinden. 42 lirasını yayıncıya veriyor. 3 seviye destekçi var. İstersen, istemezsen, bak böyle bir zorunluluk yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar parasız olacak. Bu benim sana taahhüdüm. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursan ben sana katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğini bil. Zaten o hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak, bu yayını birlikte izlemek, katılarak bu yayını desteklemek. Hepimizin bildiği şeyi de aklından çıkarma lütfen güzel kardeşim. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gel hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu ve yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.